Ayrım 20. Darbe. Hawaii'den Irak'a Amerika'nın rejim değişiklikleri yüzyılı. Stephen Kinzer. Sayfa 259. Bölüm 9. Mezarlık kokusu. David Atlee Phillips 1970 sonbaharında Virginia'nın Langley beldesinde göreve başladığında ilk tanıştıklarından beri kendini Abe olarak tanıtan bir CIA memuruydu. Örtülü operasyonlarda kıdemli bir uzman olan Phillips, CIA'nın Şili'de başkanlığa seçilmiş Salvador Allende'ye karşı yıkıcı kampanyasını yürütmede yardımcı olması için seçilmişti. Abe birkaç hafta boyunca onu ihtilale veya askeri darbeye yol açmak için karışıklık yaymaya yönelik plan hakkında bilgilendirdi. Şili'de bir gazetenin editörlüğünü yapmış olan ve ülkeyi iyi tanıyan Phillips, Allende'nin iktidara gelişine engel olmanın akıllıca olduğundan şüphe duyduğunu ve bunun yanı sıra mümkün olduğunu düşünmediğini söyledi. Abe'in de buna katılması onu şaşırttı. "Anlamıyorum," dedi Phillips, "neden bunu yapmamız gerekiyor, üstelik işe yarayacağına inanmazken." "Anlamak mı?" diye yanıtladı Abe düşünceli, bir fokal gözlüğünü çıkarıp temizleyerek. "Bir süre önce Dick Helms'la şehirdeki bir toplantıdan dönüyordum. Dönüş yolunda araba neredeyse yarım saat boyunca trafiğe takıldı ve Helms ile ben ona az önce verilmiş olan görevden bahsettik. En sonunda Helms'a "Anlamıyorum," dedim. "Peki Helms ne dedi biliyor musunuz?" Bana baktı ve dedi ki, "Abe, anlamak için benim bir şeyi öğrenmem gerekti. Başkanları anlamayı öğrenmem gerekti. Yani sanırım başkanın ne emrettiğini anladığınız sürece gerçekten anlamanız gerekmiyor." İran, Guatemala, Güney Vietnam ve Şili'deki darbelerin hepsi başkanın emriydi. Bunlar serseri operasyonlar değillerdi. Başkanlar, kabine üyeleri, ulusal güvenlik danışmanları ve CIA yöneticileri bu operasyonlara 1947'de CIA'yı kurup ona ulusal güvenliği etkileyen istihbaratla ilgili vazifeler veren yasadan aldıkları yetkiyle onay verdiler. Bu dört darbenin birinci ortak yönü, Amerikalı liderlerin bilinçli olarak, isteyerek, kasten ve Birleşik Devletler yasalarına birebir uyacak şekilde desteklemiş olmalarıdır. CIA bu darbeleri tahrik etmekten sorumlu tutulunca, Arizona Senatörü Barry Goldwater, suçlanan istihbaratçı grup değil başkanlar olmalıydı diye şikayetlendi. İkinci ortak özellikleri ise bu dört vakanın hepsinde de rejim değişikliği kararını verenin Birleşik Devletler olmasıdır. Birleşik Devletler isyancıları sadece yüreklendirmekle veya onlara ihtiyatlı tavsiyelerde bulunmakla kalmadı. Amerikalı ajanlar İran, Guatemala, Güney Vietnam ve Şili'nin hükümetlerini alaşağı etmek için karmaşık, iyi finanse edilmiş kampanyalar başlattılar. Eğer Washington bu şekilde davranmamış olsaydı bu hükümetlerin hiçbiri kesinlikle ne o şekilde ne de o zamanda düşmezdi. Bu dört darbenin her biri oldukça demokratik bir hükümete, Güney Vietnam'ın tartışılabilir istisnası dışında karşı başlatılmıştı ve neticede her biri baskıcı bir diktatörlüğün göreve getirilmesiyle son buldu. Birleşik Devletler için en azından o zamanlar epey anlamlı gözüken geçici soğuk savaş zaferleri olarak algılanabilirlerdi. Ancak bunun ötesinde bu darbelerin başarılı olduğunu düşünmek zordur. Bunun sebebi kısmen Amerikalıların zafer kazanmalarının ardından iktidara gelmesini sağladıkları rejimleri kontrol etmekte başarısız ve isteksiz olmalarıdır. Birleşik Devletler bu seçilmiş hükümetlere karşı entrikalar düzenlemek için muazzam miktarlarda vakit, enerji ve para harcadı ama sonradan kurulan rejimlerin demokratik olmasını veya halklarının ihtiyaçlarını karşılamasını temin etmek için çok az kaynak harcadı. Bu harekatlar diğer şeyler bir tarafa demokrasi için birer zafer değillerdi. Amerikalıların da bağlı olduğu ilkeleri benimseyen liderlerin düşüşüne, Amerikalılar için değerli olan her şeyden nefret edenlerin ise çoğalmasına sebep oldular. Sebep açık seçikti. İran, Guatemala, Güney Vietnam ve Şili'deki insanlar ifade özgürlüğüne sahip olduğunda birçoğu Birleşik Devletleri eleştiriyor, ulusal çıkarlarını dış kuvvetlerin çıkarlarının önüne koyan siyasi hareketlere destek veriyorlardı. Bu eleştirel sesler zorla susturulduğunda Amerikan karşıtı hislerin yok olduğuna Amerikalıların inanmaları mümkündür. Gerçek ise çok farklıydı. Bu hisler azarak gitgide daha yoğun hale geldiler. Guatemala'daki darbenin kısa süre sonrasında Büyükelçi John Purifoy, Washington'daki bir parlamento komisyonunun karşısına çıktı. Tek bir manalı cümleyle Birleşik Devletler'in kalkınmakta olan ülkelerde milliyetçi rejimlere böyle bir kararlılıkla karşı çıkmasının sebebini açıkladı. "Komünizm, Kremlin tarafından dünyanın her yerine yöneltilmiştir ve bunun aksini düşünen bir kimse ne dediğini bilmemektedir." Bu inanç Soğuk Savaş sırasında Washington'da yaygın olarak paylaşılmaktaydı. başkanlara ve diğer insanlara göre Musaddık'ın, Arbenz'in ve Allendi'nin Sovyetler tarafından yönlendirildiği şüphe götürmezdi. Bunun yanlış olduğu ortaya çıktı. Liderlerin üçü de Marksizmle ilgili farklı bakış açılarına sahiptiler. Musaddık nefret ediyor, Arbenz yakınlık duyuyor, Allende ise benimsiyordu. Ama her şeyden önce milliyetçiydiler. Temelde her biri Amerikalıların inandığının aksine dünya komünizmine hizmet etme arzusu tarafından değil, doğal kaynaklar üzerindeki kontrolü geri alma arzusu tarafından yönlendirilmekteydi. Neden Birleşik Devletler onları bu kadar yanlış değerlendirdi? 20. yüzyılın ilk yarısında yaşananlar nesiller boyu Amerikan liderlerini derinden etkiledi. Rusya'da Bolşevikler zafer kazandılar ve ardından Naziler dünyayı fethetmeye çalıştılar. Nazizmin yenilgisinden sonra Sovyetler Birliği Doğu Avrupa'daki ülkeler üzerinde tahakküm kurmaya başladı. Birçok Amerikalının gözünde daha önce Nazizmin oynamış olduğu fanatik bir ideolojinin dünya hakimiyetine umarsızca göz dikmesi rolünü Sovyet komünizmi devraldı. Batı'nın hala canlı bir şekilde aklında kalan bir başka şey de Avrupalı güçlerin Nazilerle çatışmadan sakınmak çabasıyla 1930'larda uyguladığı felaketi yatıştırma politikasıydı. Yatıştırma saldırgan bir savaşa hazırlanmak için hilekar düşmana zaman kazandırdı. Başarısızlık 2. Dünya Savaşı nesli Amerikalılara bazı düşmanlara karşı insafsızca direnmek gerektiğini öğretti. Bu Naziler için kesinlikle doğruydu. Uluslararası komünizm için de doğru olabilirdi. Amerikalıların yaptığı büyük hata Sovyet tehlikesini abartmak değil, milliyetçi meydan okumaların bunun parçası olduğunu varsaymaktı. Genç bir gazeteciyken Sovyetlerin Doğu Avrupa'yı ele geçirişinin haberini yapmış olan Büyükelçi Edward Corey, Allende'nin iktidara geldiği sıralardaki bir telgrafında "Şili'de mezarlık kokusu çürümekte olan demokrasinin saldığı kötü koku var" diye yazdı. 1948'de Çekoslovakya'da aynı kötü koku burnuma dolmuştu ve bugün de mide bulandırıcılıklarının azaldığı söylenemez. Amerikan liderleri Sovyetlerin Asya ile Latin Amerika'yı da Doğu Avrupa'da yaptıkları gibi ele geçirmeyi tasarladıklarından emindiler. Bunun doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Savaş yüzünden zayıf düşmüş Sovyetlerin Doğu Avrupa'da tampon devlet istemek için stratejik sebepleri vardı. Uzak yerlere hakim olmakla daha az ilgileniyordu. 1950'lerde İran'ı altüst etmeyi veya ele geçirmeyi tasarladıklarına dair Amerikalıların sahip olduğu inancı destekleyen bir tarihi delil ortaya çıkmış değildir. Guatemala'daki Arbenz hükümetini yönlendirmiyorlardı, hatta onunla ilgilenmiyorlardı bile. Kuzey Vietnam rejimiyle Ulusal Kurtuluş Cephesi onların kuklaları değillerdi. Şili'de Allende'yi radikalizme teşvik etmek yerine Çinlilerle beraber sürekli onu daha ılımlı davranmaya teşvik ettiler. Amerikalı liderler müdahale ettikleri ülkeler hakkında hiçbir şey bilmedikleri için mazur görülebilirler. Savunması daha zor olan şey kendi istihbarat ajanlarına kulak vermeyi reddetmiş olmalarıdır. Tahran, Guatemala City, Saigon ile Santiago'daki CIA istasyonlarının şefleri darbelerin tezgahlanması konusunda apaçık ikazlarda bulundular. Washington'daki devlet görevlileri bunları önemsemediler. İçgüdüsel olarak inandıklarına ters düşen tüm istihbarat raporlarına yer reddettiler ya da görmezlikten geldiler. Dış politikayla uğraşan Amerikalılar geleneksel olarak Avrupa merkezli düşünmüşlerdir. Dünya hakkındaki düşünceleri Avrupa tarihinden ve diplomatik geleneğinden gelmektedir. Müttefiklik olmanın, büyük güçlerin rekabetinin ve fetih savaşlarının doğasını kavrayabilirler. Ama yoksul ülke halklarının kendi doğal kaynaklarının kontrolü üzerinde tutkuyla hak iddia etmeleri Avrupa'da hiçbir zaman mesele teşkil etmemiştir. Soğuk Savaş sırasında kalkınmakta olan ülkeleri Birleşik Devletler'le çatışmaya sokan muazzam kuvvetteki bu fenomen, çoğu Amerikan liderin tecrübelerinin tamamen dışında kalıyordu. Şili Dışişleri Bakanı Gabriel Valdez tarafından Güney Yarıküre hakkında bilgi sahibi olmamakla suçlandığı zaman Henry Kissinger her zamanki hitabet yeteneğiyle şunları söylemişti. "Bilmiyorum ve umurumda değil. Güneyden önemli bir şey gelemez. Güneyde hiçbir zaman tarih yazılmamıştır. Tarihin ekseni Moskova'da başlar, Bonn'a gider, Washington'u geçerek Tokyo'ya varır. Güneyde olup bitenin hiçbir önemi yoktur." Bu tavır güçlü Amerikalıların İran, Guatemala, Güney Vietnam ve Şili'de milliyetçi hareketlerin başlama sebebini yanlış anlamalarını kolaylaştırıyordu. Bu hareketlerin ardında tek gördükleri Moskova'nın parmağıydı. Bu durumda müdahale neredeyse bir tür nefsi müdafaaydı. 1954'te Başkan Eisenhower, o sırada Shell Petrol'ün yöneticiliğini yapmakta olan emekli hava generali meşhur James Doolittle'ı CIA'nın örtülü operasyonları hakkında kapsamlı araştırma yapmak üzere gizli bir göreve atadı. Doolittle raporunda Sovyet tehlikesinin Birleşik Devletler'in taviz vermeden savaşmasını gerektirecek kadar büyük olduğu sonucuna vardı. Ant içilmiş hedefine, imkanla ve bedeline olursa olsun dünya hakimiyetini elde etmek olan amansız bir düşmanla yüz yüze olduğumuz artık aşikardır. Böyle bir oyunun kuralları yoktur. İnsan davranışlarının süre gelmiş kuralları etkili değildir. Eğer Birleşik Devletler hayatta kalacaksa Amerika'nın uzun zamandır mevcut olan adil oyun kavramları yeniden gözden geçirilmelidir. Etkili casusluk ve karşı casusluk hizmetleri geliştirmeli, düşmanlarımızı bize karşı kullanılanlardan daha kurnaz, daha gelişmiş ve daha etkili yöntemlerle sabote ve yok etmeliyiz. Doolittle'ın Sovyet tehlikesine yönelik bakış açısı, Washington'daki diğer birçok insanınkinden daha aşırı değildi. Gayet rasyonel bir temeli vardı. 1940 sonları ve 1950 başlarında Sovyetler Doğu Avrupa'da isteksiz uluslara Moskova yanlısı rejimler dayatmak için pervasızca müdahalede bulunmuştu. O sırada Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki milliyetçi hareketler Batı şirketlerinin ve hükümetlerinin gücüne meydan okumaya başlamışlardı. Amerikan liderleri bu iki gelişmenin Sovyetler tarafından tasarlanan tek bir planın parçası olduğundan kuşku duymuyorlardı. Avrupa tecrübelerinin merceğinden kalkınmakta olan dünyaya bakınca ayaklanma görüyorlardı. John Foster Dulles, Henry Kissinger ve Soğuk Savaş sırasında Birleşik Devletler dış politikasını şekillendiren diğer şahıslar, ülkelerdeki yaşamın detayları hakkında tamamen bilgisizdiler ve rejimlerinin diktatörlük mü, demokrasi mi veya arada bir şey mi olduğuyla bir nebze ilgilenmiyorlardı. Dünyaları tek olgu ile belirlenmişti. Moskova ile Washington arasındaki Soğuk Savaş çelişkisi. Onlara göre uluslar benzersiz tarihleri, kültürleri ve güçlükleri olan varlıklar değil, küresel bir hayat-memat mücadelesinin verildiği savaş alanlarıydı. Artık önemli olan tek şey her ülkenin Birleşik Devletleri destekleme ve Sovyetler Birliği'ne karşı koyma gayretiydi. Dallas'ın kalkınmakta olan ülkelerde milliyetçiliğin ortaya çıkışında Kremlin'in parmağının olduğu görüşü trajik şekilde hatalıydı. Ancak en azından yeryüzündeki her milliyetçi, solcu veya Marksist rejimi olan katı karşıtlığında bir tutarlılık olduğu söylenebilir. Nixon ile Kissinger için ise bu geçerli değildir. Salvador Allende'yi zorla iktidardan indirmek için saplantılı bir biçimde çalışmaktayken ve Paraguay'dan Bangladeş'e komünist karşıtı diktatörlere desteklemekteyken Sovyet Birliği ve Çin'le gerçekçi işbirlikleri tesis ettiler. Detant politikalarında onları yönlendiren karmaşık pragmatizm, Birleşik Devletler için çok daha az tehlike arz eden ülkeler için geçerli olamıyordu. Şili gibi zayıf ve savunmasız uluslar meydan okuduğunda Moskova ile Pekin'e yaklaşımlarını yönlendiren sakin, uzun vadeli çıkar değerlendirmesinden ziyade gözü kararmış bir hissiyatla tepki veriyorlardı. İran'daki 1953 darbesinin ardından Muzaffer Şah bazı subayların, Muhammed Musaddık'a yakın öğrenci liderlerinin ve Musaddık'ın Dışişleri Bakanı Hüseyin Fatımi'nin idam edilmesini emretti. Kısa süre sonra Şah, CIA ve İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın da yardımıyla daha sonra vahşiliğiyle ün salan SAVAK adlı gizli polis örgütünü kurdu. En adı çıkmış yöneticiler arasında Albayken Ajax operasyonunda önemli bir rol oynamış olan General Nimetullah Nasiri yer almaktaydı. Musaddık'ın idamını emretmek Şah için fazla riskli olurdu. Bunun yerine yaşlı adamın vatana ihanetten yargılanmasını ve suçlu bulunmasını ayarladı. Musaddık 3 yıl hapis cezası aldı ve hayatının geri kalanını memleketi olan Ahmet Abad'da ev hapsinde geçirdi. Cezasını sonuna kadar çekti ve 1967'de 85 yaşındayken öldü. Şah tahta geri döner dönmez iktidarını pekiştirmek için harekete geçti. Karşı karşıya geldiği ilk engel Başbakan Fazlullah Zahidi idi. Musaddık gibi Zahidi de İran'ı kralların değil başbakanların yönetmesi gerektiğine inanan güçlü bir şahsiyetti. Şah'la tekrar tekrar zıtlaştılar. Nihayetinde dövüşü kaybedip İsviçre'de diplomatik bir göreve gitti. Bu noktadan sonra Şah İran'ı dilediği gibi biçimlendirmekte serbest kaldı. Bunu İran'ın en önemli siyasi, ekonomik ve askeri ortağı haline gelen Birleşik Devletler'le yoğun işbirliği içinde yaptı. Bu ittifak hükümetini büyük ölçüde kuvvetlendirdi. Fakat aynı zamanda uzun süredir Birleşik Devletleri demokrasinin meşalesi olarak görmüş olan birçok İranlıyı kinlendirdi. Birleşik Devletler'in Musaddık'ı alaşağı etmedeki rolü ve Şah'ı uzun bir dönem hoşgörüyle kucaklayışı İran'da yeni bir olguya, Amerikan karşıtlığına yol açtı. İran'ı darbeden önce ve sonra ziyaret eden yüksek mahkeme yargıcı William O. Douglas, Musaddık ve İran temel reformlara başladığında telaşa kapıldık diye yazdı. Onu ortadan kaldırmak için İngilizlerle birleştik, başarılı olduk ve o zamandan beri adımız Orta Doğu'da hürmetle anılan bir ad olmaktan çıktı. Birleşik Devletler'in Ajax operasyonundan elde ettiği somut yararlardan biri İran'ın petrol zenginliğinden pay almaktı. Britanyalılar Musaddık ortadan kalktıktan sonra British Petroleum olarak yeniden adlandırdıkları Anglo-Iranian Oil Company'nin eski tekeline kavuşacağı beklentisindeydiler. Ancak John Foster Dulles'a göre bu adil değildi. Ne de olsa Amerikalılar İran'da pis işleri halletmişlerdi ve bir telafiyi hak ettiklerini düşünüyorlardı. Dulles eski şirketi Sullivan & Cromwell'i yeni bir düzenleme üzerinde çalışması için görevlendirdi. Bu düzenlemeyle yeni kurulan National Iranian Oil Company'nin hisselerinin %40'ına British Petroleum sahip oldu. %40'ını Amerikan şirketleri aldı ve geriye kalan Avrupalı şirketler arasında bölüşüldü. Bu konsorsiyum kârını yarı yarıya İran'la paylaşmaya razı oldu. Yani neticede Britanyalıların elinde 1940'ların sonunda İran'ın petrolden elde edilen kârın eşit paylaşımı talebini kabul etmiş olsalardı elde edecekleri miktardan çok daha azı kaldı. 1953 darbesinin ana sonuçları İran'da demokrasinin sona ermesi ve çeyrek asır sonra sert bir Amerika karşıtı devrimi tetikleyen kraliyet diktatörlüğünün ortaya çıkmasıdır. Tarihçi James A. Beall, Ajax operasyonu Birleşik Devletleri Şah'la özel bir ilişki içine sokarak İran'a Amerikan istihbaratının ve askeri aktivitesinin girişine yol açtı sonucuna vardı. ABD müdahalesi nesillerce İranlıyı Amerika'ya karşı yabancılaştırdı ve 1978-79 ihtilalinde İran-Amerika ilişkilerinin nihai kopuşu için ilk temel adım oldu. Şah'ın muhalif düşüncelere tahammülü yoktu. Muhalif gazetelere, siyasi partilere, sendikalara ve sivil gruplara baskı yapıyordu. Bunun sonucu olarak İranlı muhaliflerin sığınabildiği tek yer, çoğu gerici din adamları tarafından idare edilen camiler ve dini okullar haline geldi. Bu din adamları rejime olan eğilmez direnişleri sayesinde laik şahsiyetlerin asla elde edemediği avam desteğini kazandılar. İran'da nihayet devrim patlak verdiğinde din adamlarının ülkeyi yönetmesi kaçınılmaz hale geldi. 1953 darbesinden sonra Tahran'ın Amerikan Büyükelçiliğindeki diplomatlar ve istihbarat ajanları bilgi için neredeyse tamamen kralın mahiyetine güvenme alışkanlığını edindiler. Bunun sonucunda da İran'da büyümekte olan tehlikeden bir haber hale geldiler. 1977 yazında Şah karşıtı topluluklardan oluşan geniş bir koalisyon, rejime karşı tarihi meydan okumasını gerçekleştirdiği sırada CIA gizli bir değerlendirmede, Şah 1980'lere kadar İran'ın yaşamında aktif olmaya devam edecek ve İran'ın siyasi tutumunda yakın gelecekte radikal bir değişiklik olmayacaktır öngörüsünde bulunmaktaydı. John F. Kennedy yöntemlerini değiştirsin diye Şah'ı sıkıştırmıştı ama Şah Kennedy'den çok dayandı. Müteakip başkanlar ise parasını alıp aşırılıklarını teşvik etmekten hoşnuttular. Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile birlikte ülkelerinin Amerikan gücünün yansıtılacağı platformlar olarak kullanılmasına izin veren, diktatörlerle işbirliği yapmaya yönelik bir strateji geliştirmiş olan Richard Nixon ona müttefik olarak baktılar. 1975'te Gerald Ford ile Kissinger onu Beyaz Saray'da ağırladı. 2 yıl sonra aynısını Jimmy Carter'da yaptı. Eğer aydın bir önderliğin altında meyve vererek ilerleyen gelmiş geçmiş tek bir ülke olsaydı dedi Carter, ziyafette Şah'a kadeh kaldırırken bu kadim İran İmparatorluğu olurdu. Bu ziyafetin kısa süre ardından Tahran sokakları öfkeli kalabalıklarla dolup taşmaya, İran'ın diğer şehirlerinde Amerikalı Şah'a ölüm haykırışları duyulmaya başladı. Bu Birleşik Devletler'de birçok insanı hayrete düşürdü. Gelecekte daha beter şoklar beklemekteydi. Devrimin öncü şahsiyeti olarak meydana çıkan din adamı Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin şiddetle Batı karşıtı olduğu belli oldu. Hareketi öyle güç kazandı ki 1979'da Şah ülke dışına kaçmak zorunda kaldı. Birkaç ay sonra yeni Humeyni rejimi Tahran'ın Birleşik Devletler Büyükelçiliği'nin ele geçirilmesini ve Amerikan diplomatlarının rehin alınmasını onayladı. Rehine krizi Birleşik Devletler'in gururunu derinden yaraladı. Jimmy Carter'ın başkanlığını mahvetti ve milyonlarca Amerikalının İran'dan nefret etmesine sebep oldu. Çoğu Amerikalı Birleşik Devletler'in İran'a 1953'te ne yaptığını bilmediğinden, İranlıların büyük şeytan dedikleri ülkeye neden bu kadar öfkeli olduğuna dair pek azının bir fikri vardı. Yıllar sonra Büyükelçiliğin ele geçirilmesine rol oynamış İranlı militanlardan biri, kendisinin ve yoldaşlarının bunu gerçekleştirmedeki sebeplerini açıklayan bir makale yazdı. Bunun Amerikan Büyükelçiliğinin içerisinde faaliyet gösteren CIA ajanlarının ülkeden kaçmış olan Şah'ı yeniden iktidara getirdikleri Ajax operasyonuna gecikmiş bir tepki olduğunu söyledi. Bunun yeniden kaderimiz olacağından emindik ve geri dönüşü olmayacaktı diye anımsadı eski militan. Şimdi geri dönüşü olmayanı geri çevirmemiz gerekliydi. Birçok diğer Amerikan rejim değişikliği harekatında olduğu gibi Ajax operasyonu da başta başarılı olmuş gibi görünmüştü. Birleşik Devletler beğenmediği bir hükümeti başından atıp beğendiğini dayattı. Eski mevkii kendisine iade edilen hükümdar Şah Muhammed Rıza, sadık bir Amerika taraftarıydı ve Gulf, Standard Oil of New Jersey, Texaco ve mobil şirketlerini İran'da içtenlikle karşıladı. Ancak tarafsız bakılacak olunursa bu operasyonun uzun vadeli trajik sonuçları oldu. İran'ı çeyrek asır boyunca Şah'ın katı idaresi altına soktu. Baskıcılığı en sonunda radikal dindarları iktidara getiren bir ihtilale sebep oldu. 54 Amerikan diplomatını 14 ay boyunca rehin tutarak Birleşik Devletleri maruz bıraktıkları aşağılamayla tatmin olmayan radikaller, aralarında Suudi Arabistan'daki Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri Kışlası'nın ve Arjantin'deki Yahudi Cemaati Merkezi'nin de bulunduğu Batı hedeflerine karşı ölümcül terör hareketlerinin arkasında durdular. 11 Eylül 2001'de Birleşik Devletler'e karşı yıkıcı saldırılar düzenleyen militanlara, Taliban'ın sığınak sağladığı komşu ülke Afganistan'da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki fanatik Müslümanlara ilham kaynağı oldular. İranlı bir diplomatın Ajax operasyonundan yarım asır sonrasında yazdığı gibi, Musaddık alaşağı edilmeseydi bunların hiçbiri olmayabilirdi. Darbenin yaşanmaması durumunda İran'ın olgun bir demokrasisinin olacağı mantıklı bir savdır. Darbenin bıraktığı miras öyle derinden sarsıcıydı ki, Şah 1979'da nihayet gittiğinde birçok İranlı 1953'ün tekrarından endişe etti. Ki bu da Birleşik Devletler Büyükelçiliği'nin öğrenciler tarafından ele geçirilmesinin gerekçelerinden biriydi. Bunun üzerine yine krizi İran'ın Irak tarafından istila edilmesini hızlandırdı. İslami devrim ise Sovyetlerin Afganistan'ı istila etme kararında rol oynadı. Kısacası Tahran'da tek bir haftadan epey tarih çıktı. 1953 darbesi ve sonuçları. Bugünün Orta Doğu'su ile İç Asya'sındaki siyasi tavır alışın başlangıç noktasıydı. Geriye dönüp bakıldığında 1979 İslami devriminin kaçınılmaz olduğu söylenebilir mi? Yoksa 1953'te İran halkının isteklerinin göz ardı edilmesinden dolayı mı meydana geldi? Guatemala, İran'dan çok daha ufak, güçsüz ve izole bir ülkedir. Ama Birleşik Devletler'in 1954 darbesinden sonra empoze ettiği lider, Albay Carlos Castillo Armas da Şah'ınkine çok benzeyen baskıcı bir yol izledi. İktidardaki ilk haftalarında muz işçilerinin federasyonunu feshetti. Tarım reformu yasasını geçersiz kıldı. Tüm siyasi partileri ve köylü topluluklarını yasakladı. Ve solcu olduğundan şüphelenilen binlerce kişinin tutuklanmasını emretti. Önceki diktatör Jorge Ubico'nun yönetiminde de aynı görevi yapmış olan gizli polis şefi yıkıcı gördüğü edebiyatı, özellikle de Dostoyevski ile Victor Hugo'yu yasa dışı ilan etti. Bu baskıcı patlamayla birlikte takip eden yıllarda Guatemala'yı kanlı bir trajediye gömen polis devletinin temelleri atılmış oldu. Castillo Armas Guatemala'lı seçmenleri 10 Ekim 1954'te sandığa çağırdı. Oy pusulasına tek bir soru vardı. Yarbay Carlos Castillo Armas'ın millet meclisini belirleyeceği bir süre boyunca cumhurbaşkanlığına devam etmesine taraftar mısınız? Resmi sonuçlara göre 485.531 adet lehte ve sadece 393 aleyhte oy verilmişti. Castillo Armas parlak zekalı ya da dürüst bir insan değildi. Darbeyi takip eden yıllarda yozlaşma ve entrikanın ağlarına düştü. 27 Temmuz 1957 akşamüstü yemek yemek üzere resmi konutunun koridorunda yürürken vurulup öldürüldü. Saniyeler içinde başka birisi de suikastçıyı öldürdü. Ciddi bir soruşturma yapılmadı. Jacobo Arbenzi de daha hazin bir son beklemekteydi. İktidardan devrilmesini emreden John Foster Dulles, Arbenz'in eskiden beri komünist olduğuna dünyayı inandırmaya kararlıydı ve onun Sovyet bloğundaki bir ülkeye yerleşmesini istiyordu. Arbenz'i bu seçime itmek için elinden geleni yaptı. Önce Meksika'dan kapı dışarı edilmesini ayarladı. Arbenz buradan İsviçreli bir göçmenin oğlu olarak vatandaşlık hakkına sahip olduğu İsviçre'ye gitti. Ancak İsviçreliler Amerikan baskısı sonucunda doğumla kazanılan bu hakkı inkar ettiler. Ardından Paris'e taşındı ve bir gazete röportajında iktidara dönme olasılığından bahsetti. Fransa vizesi yenilenmedi. Nihayet Praga, tam da Dallas'ın seçmesini istediği türden bir yere yerleşti. Orada mutsuzdu. Takip eden yıllarda gitgide bunalıma gömülerek Uruguay'a, Küba'ya ve yeniden Meksika'ya sürüklendi. 27 Ocak 1971'de Meksika'da bir apartman dairesindeki küvette boğuldu. 58 yaşındaydı. Dallas ile yoldaşlarının inandığının aksine Amerikan güvenliği Arbenz'in azledilmesini hiçbir şekilde gerektirmiyordu. 1957'de başkanlık süresinin sonunda görevi terk etmesi herkes tarafından beklenmekteydi. Ve birkaç aday, hepsi de daha ılımlı olan, yerine geçmek için çalışmalara çoktan başlamışlardı. Fakat o tutkulu bir reformcuydu ve tarihçi Richard Immerman'ın deyişiyle reformlarının Soğuk Savaş'ın mutlaklarından oluşan lügatında karşılığı olmaması yüzünden iktidardan devrildi. Dallas, Arbenz hükümetini iki sebepten dolayı yok etmesi gerektiğine karar vermişti. United Fruit'u taciz ettiği ve Guatemala'yı Amerikan yörüngesinden çıkarıp komünizme doğru yöneltiyormuş izlenimini verdiği için. Tarihçiler bu güdülerin hangisinin daha önemli olduğu üzerine tartışmışlardır. En muhtemel gerçek ise Dallas'ın kafasında bunların tamamen birleşmiş olduğudur. İkisi birbirini kuvvetlendiriyor ve kanıtlıyordu. Darbeden 40 yıl sonra CIA, başarı operasyonu ile ilgili uzun zamandır gizli tutulmuş belgeleri inceleyip bunun tam bir raporunu yazması için Nick Collator adında bağımsız bir tarihçiyi görevlendirdi. Teferruatlı bir incelemenin ardından Collator, Birleşik Devletler'in hakkında neredeyse hiçbir bilgiye sahip olmadığı bir ülkenin hükümetini devirdiği sonucuna vardı. Amerikalı görevliler Jacobo Arbenz Guzman'ın 1950'de iktidara gelişinden önce Guatemala'da olup bitenler hakkında sadece silik bir bilgiye sahiptiler. Tarihçiler 1940'lar ile 1950'lerin olaylarını ilerici değişim ve tutucu hareketten oluşan asırlık bir döngünün parçası olarak görmekteydiler. Ama CIA'nın planlar başkanlığındaki görevliler yeni bir şeye şahit olduklarını zannettiler. Komünistler tahrip etmek ve reddedilen bölgeye çevirmek için ilk defa Amerika'nın arka bahçesindeki bir ülkeyi hedef almışlardı. Gördüklerini geçmiş tecrübeyle karşılaştırınca Orta Amerika'dan ziyade Kore, Rusya veya Doğu Avrupa ile benzerlikler kurmaya daha yatkındılar. Olayları Guatemala bağlamında değil, komünist faaliyetin küresel kalıbının parçası olarak görüyorlardı. Birçok Guatemalalı doğal olarak darbeye karşı öfke besliyordu ve demokrasinin ülkelerine kendi kendine dönmeyeceği bir defa daha netleşince bazıları ihtilale yöneldi. 1960'ta askerler ile genç subaylardan oluşan topluluklar iki kışlayı ele geçirerek eş güdümlü bir ayaklanma başlattılar. Hükümet kuvvetleri bunu bastırdı ancak bazı asi subaylar dağlara çıkarak gerilla birlikleri oluşturmak için köylülerle birleştiler. Arbenz'in savunma bakanlığını yapmış olan bir general, daha sonra başka bir isyancı topluluk oluşturdu. Fidel Castro'nun Küba'da iktidarı ele geçirmesini takip eden baş döndürücü aylar ve yıllarda binlerce Guatemalalı kendi hükümetlerine karşı silahlandı. Guatemala ordusu bu tehdide karşı koymak için öyle gaddar taktikler kullandı ki ülkedeki tüm normal siyasi yaşam sona erdi. Ölüm mangaları siyasetçilerin, sendika örgütleyicilerinin, öğrenci eylemlerinin ve köylü öncülerinin izini sürüp öldürüyorlardı. Binlerce insan gazetelerin sivil kıyafetler giymiş bilinmeyen adamlar olarak adlandırdıkları kişiler tarafından kaçırıldı ve onları bir daha da gören olmadı. Birçoğu askeri üslerde ölene dek işkence gördü. Kırlık bölgede askerler köyleri yakıp yıkarak yüzlerce Maya Kızılderilisini katlettiler. Baskı 30 yıl devam etti ve bu dönem boyunca Guatemala'da askerler yarı kürenin geri kalanınkinden daha fazla sivili öldürdüler. 1960 ile 1990 arasında Birleşik Devletler Guatemala'ya 100 milyonlarca dolarlık askeri yardım yaptı. Amerikalılar Guatemala ordusu ve polisini eğitip silahlandırdılar. Askerlere gerilla karşıtı görevlerde eşlik etmesi için yeşil bereliler gönderdiler ve Panama Kanalı bölgesinden şüphelenilen gerilla sığınaklarına napalm atması için uçaklar yolladılar. Gerillalar 1968'de iki Amerikalı askeri danışman ile Amerika'nın Guatemala Büyükelçisi John Gordon Maine'i öldürerek karşılık verdiler. Başarı operasyonu olmasaydı tüm modern Latin Amerika savaşlarının bu en kanlısı patlak vermezdi. demokratik idare altında yaşadığı 10 yıl boyunca Guatemalalılar, ulusal anlaşmazlıkları çözmek için yasal ve siyasal yöntemlere sahip olmuşlardı. Ülkenin üzerine diktatörlüğün çöküşünün ardından siyasi tartışma için tüm alanlar kapandı. Demokratik bir toplumda başa çıkılabilecek gerginlikler patlayarak iç savaşa yol açtı. Guatemala'daki darbenin rejim değişikliği harekatlarının birçok sonucu gibi ancak yıllar geçtikten sonra açığa çıkan bir başka etkisi daha oldu. Arbenz yılları boyunca birçok meraklı Latin Amerikan solcu Guatemala'ya çekilmişti. İçlerinden biri Arjantinli genç doktor Che Guevara'ydı. Guevara darbenin ardından uçakla Meksika'ya gitti. Orada Kübalı devrimci Fidel Castro ile tanıştı. Guatemala'daki olayları uzun uzadıya tartıştılar ve bunlardan süre gelen tüm Latin Amerika tarihini sallayacak bir ders çıkardılar. Başarı operasyonu Kübalı devrimcilere ve diğer ülkelerdekilere de Birleşik Devletler'in Latin Amerika'da demokratik milliyetçiliğe göz yummayacağını öğretti. Onları nihai olarak radikalizme itti. İktidarı elde ettiklerinde Arbenz'in yaptığının aksine yerleşmiş yasalarla çalışmayacaklarında karar kıldılar. Onun yerine orduyu dağıtacak, millet meclisini kapatacak, toprak sahibi tabakanın boynunu vuracak ve yabancılara ait şirketleri kovacaklardı. Castro 1960'larda onu azletmedeki acizliğinden dolayı Birleşik Devletler'le alay ederken Küba Guatemala değildir diye bağırmaktan hoşlanırdı. İşin garibi başarı operasyonunda kaybedenlerden biri de Amerikalıları ilk başta Guatemala'ya çeken United Fruit şirketiydi. United Fruit'e uzun süredir hakim olan hayalci Sam Zamuray hastaydı. 1961'de öldü ve o olmayınca şirket üstünlüğünü kaybetmiş gibiydi. Kârı azaldı ve nihayetinde Guatemala'daki bazı holdinglerinden feragat edeceği antitrust davalarına battı. 1972'de muz işinin çoğunu başka ülkelere kaydırdıktan sonra Del Monte'den kalanları da sattı. O sırada United Fruit, United Brands Holding'inin parçası haline gelmişti. Federal savcıların dolandırıcılık ve diğer suçlardan kovuşturmaya hazırlandığı United Brands'in genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı Ali Black'in 1975'teki intiharı şirketin Guatemala mirasının bir parçası olan şiddeti yansıtmaktaydı. 1996 senesinde Birleşmiş Milletler'in himayesinde Guatemalalı komutanlar ile gerilla liderleri bir barış anlaşması imzaladılar. Bu Guatemala'da yaşanan muazzam adaletsizlikleri çözmekte pek işe yaramasa da hükümetin uzun ve korkunç baskı dalgasına nokta koydu. Aynı zamanda şiddeti ve sebeplerini incelemek üzere bir tarihi aydınlatma komisyonunun kurulmasını sağladı. Heyetin raporuna göre ölü sayısı 200 bini aşkındı ve bunun %93'ü askerler tarafından öldürülmüştü. 1980'lerin ortalarına kadar Birleşik Devletler hükümeti ve Amerikan şirketleri ülkenin geri kalmış ve adaletsiz sosyoekonomik yapısının muhafazası için baskı uygulamışlardır diye sonuçlanıyordu rapor. Bunu ve daha da fazlasını yapmışlardı. Guatemala'yı saran dehşette Amerika'nın sahip olduğu mesuliyetin boyutlarını kavramış gibi gözüken kişilerden biri de tarihi heyetin raporunu yayımlamasından birkaç gün sonra ülkeyi ziyaret eden Başkan Bill Clinton'dı. Birleşik Devletler için, dedi Clinton, Guatemala City'deki bir grup sivil öndere, şiddet ve yaygın baskı uygulayan askeri kuvvetlere ve istihbarat birimlerine destek verilmesinin yanlış olduğunu ve Birleşik Devletler'in bu hatayı tekrarlamaması gerektiğini açık ve net belirtmem önemlidir. 20. ayrımın sonu, sayfa 274.